Ayrım 3.
Sayfa 37. Vaka Nüvis Naima Efendi kısaca leşkeri eşkıya şehri garet ve yağma etti diyor. Muhakkak ki tokat yağma edilmekle kalmamış, kendi kaba tabirleriyle eşkıya kasık mancasıyla da iyi doyum olmuştu. Ağır tecavüze uğrayan ve soyulan 17. asrın tokatı nasıl bir beldeydi? O asrın adamı Evliya Çelebi şöylece anlatıyor. Bu şehir dereli tepeli bir zemin üzerine kurulmuştur. Bütün evleri kiremit örtülü olup sırtlarını sekiz tepenin yamaçlarına kat kat yaslamış, yüzleri ya şimale ya da şarka bakar. Gayetül gaye mamur beldedir. Çarşı ve pazarı o kadar mamur ve müzeyyendir ki Halep ve Bursa çarşılarından farksızdır. Müzeyyen ve mükellef kahvehanelerine bir gamlı adam girse gamını def eder. Her birinde meddahlar, mutripler, gazelhanlar, marif erbabı vardır. Asıl şehir 14 mahalle, sahraya doğru dış şehir 15 mahalledir. Üçer, dörder katlı 11 adet sarayı âlileri vardır. 11 adet camisi ve her mahallesine birer ikişer mescidi vardır. İki medresesi ve içlerinde cıvıl cıvıl kaynaşan ciğer köşesi çocuklarla dolu sübyan mektepleri vardır. 16 tekkesi vardır ki bunlardan Mevlevi hanesi gayet mamur ulu asithanedir. Hüseyin Baykar'a fasılları olur. Her mahallesinde üçer beşer çeşmelerinden ağ buzülal akar. Bedestene vardır ki bir pazarı hüsündür. 11 çarşı hamam vardır. Hepsi latif, hoş, hava pak ve pakize tellaklarla müzeyyen dil küşa hamamlardır. Bu tokat şehrinin halkı gayet tendürüsttür. Poyraz'a nazır havadar belde olduğundan mahbub ve mahbubesi çoktur. Halk sanat ehli, tüccar ve rençber olup zevk ve şevk ehli havai adamlardır. Beyaz, pamuklu bezi, kalemkârı basma yorgan yüzleri, münakkaş perdeli kumaşları, bakırcılarının kalemkârı sahan ve sini ve tencere ve kazanları meşhurdur. Buğdayı, baklası, mercimeği ve meyveleri methedilir. Mesireleri vardır ki ulu ağaçlar altında cennetten misaldir. Her birinde dereler çağlar akar, kiminde havuzlar vardır. Derelerde ve havuzlarda yazın can kuzuları soyunup yıkanırlar. Türlü cümbüşle seyredenlere sefa bahşederler. Aşıkan-ı sadıkan çadırlara gelip can sohbetleri ederler. Şimdi muayenenizde bu şehre o zehir gibi 40.000 celaliyi sokun ve tokatın başına gelenleri şöyle bir düşünün. Medet Allah, medet. Kervan vurgunu ve tokat yağması ve şenaati haberleri yayılınca Anadolu dehşet içinde kaldı. Kasabalar, şehirler süratle boşalmaya başladı. Yükte hafif, pahada ağır malını ve evladı iyalini alan vatanını, yurdunu terk etti. Peçevi İbrahim Efendi, fakir, zengin, ayak takımı, kibar, bütün Anadolu halkı İstanbul'a döküldü diyor. Deli Hasan ise adamlarının gözünde bir put olmuştu. Devlet baltası o putu kolayca paralayıp yıkamayacaktı. Ve bütün bu felaketlerin sebebi neydi? Haçova'dan sonra zafer meclisi içine verilmiş amansız ve ayarsız bir ceza hükmü. Sinan Paşazade Mehmet Paşa adında kahpe ruhlu bir vezirin dönekliği, fesadı ve bir yemişçi Hasan Paşa'nın cahil, odun gibi pis bir herifin pis tamahı. Tokat faciası Sokolluoğlu Hasan Paşa'nın şehadetiyle kapandı. Evliya Çelebi, tokatın etrafı cümle şahin, zanos ve kartal yuvası rengarenk kayalardır. Tokat Kalesi bu kayalardan birinin üstünde Asuman'a baş çekmiş şeddadi bir bina olup Acem diyarının Kahkaha Kalesi'ne benzer. Değme adam şehirden bu kaleye bir saatte çıkamaz diyor. Deli Hasan'ın Tokat Kalesi'ni zapt etmesine imkan yoktu. Şehrin yanmasından sonra çekilip gitmek üzereydi. Kervan yağmasında kıymetli kumaşları kılıçla arşınlayıp paylaşan ve altını da kalkanla üleşen ve tokat mahbub ve mahbubeleriyle bir de nefsi şeytani ziyafetine konan çıplaklarına iyi doyum olmuştu. Kaleden 362 ayak kesme kaya taş merdivenle nehre inilir bir su yolu vardı. Adına Ceylan yolu derlerdi. Bir gün bu yoldan su almaya inenlerden bir adam Celaliler tarafına kaçtı ve Deli Hasan'ı buldu. Kale kapısı önünde etrafı tahta perdeyle çevrilmiş lonca şeklinde bir yer var. Hasan Paşa her seher vakti oraya gelir dedi. Deli Hasan da 8-10 nefer keskin nişancısını ertesi sabah siperleyip oraya tüfekle ateş açtırdı ve Sokolluoğlu Hasan Paşa başından vurulup şehit oldu. Deli Hasan sepetli bozgunun karayazıcının intikamını almıştı. Artık Tokat'ta eğlenmesine lüzum yoktu. Halkı kan ağlayan şehri ardında bırakıp askerini çekti gitti. Naima Efendi Anadolu vilayetlerini yağmaya gitti diyor. Fakat yer göstermiyor. Bu dağ padişahının çığ gibi inen kuvveti karşısında boynu bükük köylülerin ve kasabaların felaketini asırlarca sonra tahayyül bile edemeyiz. Şahverdi Kahya çok acı şeyler anlatmıştır. Kızları, oğlanları diri diri mezara koyarlardı ve yanlarına azık koyarlardı ve ağızlarına nefes almaları için bir kamış verirlerdi. Eşkıya şerrinden öyle gizlerlerdi. Birkaçının yerini keşfettiler, toprak altından çıkarıp şenaat eylediler. Köylere varırdık ki cümle halkı ihtiyarlardır. Nigarı mahbubu nereye gömdünüz diye işkence ederlerdi. Kış ağzıydı, köylünün esbabını soyarlar, erzağını kaldırırlar, aç ve çıplak korlardı, köyü ateşe vermedikleri nimet bilinirdi. Hasan Paşa'nın şehit düşmesi üzerine Deli Hasan'ın takibi vazifesi Diyarbakır valisi Hüsrev Paşa'ya verildi. Şam, Halep ve Maraş valileri de askerleriyle bu yeni serdarın emrine verildiler. Fakat bu üç vilayetin askeri verilen emre itaat etmedi. Deli Hasan'ın takibine gitmedi. Hüsrev Paşa yalnız kendi askeriyle Diyarbakır'dan kalkıp Sivas'a geldiğinde Diyarbakır askeri de ayak diredi. Kış ağzı Celali ile cenk olur mu? Biz elbet ki vilayetimize döneriz dediler ve dağıldılar. Meydan o sırada Engürüs yağmasıyla meşgul olan Deli Hasanlı'ya kalmıştı. Kış Osmanlı askeri için olduğu kadar Celaliler için de korkulacak şeydi. Deli Hasan 40 bin kılıcı aşan askerine bir kışlık aradı. Kütahya üzerine yürüdü, bu büyük ve zengin şehri muhasara etti fakat ele geçiremedi. Muhasaranın ilk günü tufanı andıran bir yağmur başlamıştı. 3 gün 3 gece dinmedi, Celaliler perişan oldu. Deli Hasan muhasarayı kaldırıp Karahisar'a gitti ve bu şehrin üstüne bir kara bulut gibi çöktü. Karahisar'ı talan etmedi ama Karahisarlı 40 bini aşan Celali'yi bütün kış boyunca beslemeye mecbur tutuldu. Bu 40 bin insanın boğazına 30 bin kadar atın boğazını eklemek lazımdır. Dükkanlardan öteberi kaldırmak gayet basit şeyler olduğu için çarşılı esnaf malını mahzenlere yığmıştı. Kadınlar, çocuklar, hatta Nevhat ve 4 kaşlı delikanlılar evlerine kapandılar. Kış için mutlak emniyet içindeydiler. Fakat Deli Hasan baharın ardındaki tehlikeyi göremeyecek kadar gafil değildi. Karahisar'da Celali divanı topladı. Her biri en azından 1500-2000 Celali'ye başbu olan Deli Hasan Ümeras'ın isimleri yazılmaya değer. Şah verdi, yular kıstı, tavil, karakaş, maymun, kara sait, beyzade, deli derviş, Arnavut Hüseyin, Arnavut Süleyman, Kumkapılı Ahmet, Gördesli Ali, Konyalı Mustafa, Kiraz Dündar, Tepesi Tüylü, Saçlı, Demi Arslan, Deli Kaplan, Kör Hüseyin, Kara Mirahur, Büyük Halil, Küçük Halil, Yağmur. Yaşları 20 ile 35 arasında ve her biri Adem ejderhası zehir katil olan bu adamların arasında 3 nefer de Kırım Şehzadesi vardı. Selamet Giray, Mehmet Giray, Şahin Giray. Ve hele Şahin Giray henüz 16 yaşında güzellik tacı Şahin başında, muhabbet kuşu keman kaşında, ahvali kâkülü gibi perişan kumri avare ve kaşları gözleri bahtı gibi kara kara bir taze fidan hanzadeydi. Neydi dertleri? Bizce meçhul. Galiba devrin Kırım Hanı Gazi Giray'ın kahır kılıcından korkmuşlar, Osmanlı bizi teslim eder diye Anadolu'da Deli Hasan'a sığınmışlardı. Deli Hasan, yolumuzun sonu yoktur, su testisi su yolunda kırılır. Osmanlı askerini kırmakla tüketemeyiz ama biz kırılır tükeniriz. Meydan bizdeyken cürbümüz defterine af kalemi çektirelim. Osmanlı'dan birer mansıp alalım, hemen ahvalimiz hayır olsun dedi. Bu divanda Şahverdi Kahya'nın elçilikle İstanbul'a gönderilmesine karar verildi. Aklı başında ve ağzı laf yapar tek adamdı. Şahverdi'ye Karahisar ayağından da 3 kişi katıldı. Deli Hasan tehdidi de unutmadı. Şefaatte kusurunuz olursa ve Şahverdi Kahya'nın kılına hata gelirse, Karahisar'da taşın üstünde bırakmam ve kızınızı oğlunuzu esir pazarından alınmış cariye ve köle misali cümle neferata dağıtırım dedi. Tehdidine rağmen elçisinin İstanbul'da iyi karşılanacağından emindi ve tahmini gibi çıktı. Yeniçeri Ocağı erkanı Yeniçerilerle Engürüs seferindeydi. İstanbul'da ağa vekili olan Turnacıbaşı Hüseyin Ağa da şefaatçi oldu. Deli Hasan Bey bundan sonra Rumeli Serhaddin'e gitsin, gaza etsin dedi. Deli Hasan'ın bütün suçları affedildi. Dolayısıyla yanındaki 40 bin celalinin de suçları üzerinden bir af süngeri geçirildi. Hepsi pir-i pak oldular, yaptıkları yanlarında kâr kaldı. Ve Deli Hasan sultana Bosna valiliği verildi. Beylerbeyi ve paşa ünvanlarını aldı. Şahverdi Kahya ile kendisine bir tabl, bir bayrak ve bir hilat-ı fahire gönderildi. Şahverdi Deli Hasan kendisine sığınmış olan üç nefer Kırım Hanzadelerinin ve bunlardan hasreten Şahingiray'ın affını da iltimas etmişti. O avare ve gümrah şehzadeler dahi af dilediler diyor. Buna karşılık İstanbul'da Şahverdi'ye verilen gizli talimatta Hasan Paşa'dan yanındaki eşkıyanın bir kısmının dağıtılması istenmişti. 1603 Mart'ının sonlarındaydı. Deli Hasan Karahisar'da Mahut Divanı'nı tekrar topladı. Celalilere Bosna'ya gideceklerini söyledi. İstanbul'un istediği bu divan da kendiliğinden oldu. Deli Hasan'ın ümerasının bir kısmı, "Biz Rumeli'ye geçmeyiz, Anadolu toprağından gayrı yerde olmayız. Anadolu'da vilayet tükendi mi ki seni Bosna'ya gönderirler? Bunda kasıt olduğu aşikardır," dediler. Ve neferleriyle Deli Hasan'dan ayrıldılar. Karakaş Bölükbaşı gibi. Bir kısmı önce Rumeli'ye geçmeyi kabul etti. Çanakkale Boğazı'nda denizi görünce ürktü, vazgeçti. Anadolu'da kaldı. Tavil Bölükbaşı gibi. Ayrılanlar Celalilik'te devam etti. Deli Hasan'ın yanında 75 bin kişi kadar kalmıştı. Bir kişi de Kiraz Dündar hem Rumeli'ye geçmedi hem de Celalilik'ten el ve yüz yıkadı, tövbekâr oldu. Şahverdi Kahya'nın Deli Hasan'ın hümerası arasında en genci Kiraz Dündar bir nevhat civandı. Baldırı bacağı çıplaktı. Şahbazlardan da ama bahadırlıkta kılıcı üstüne kılıç yoktu. Ve farislikle birincilikle dahi bir taneydi diye tarif ettiği bu delikanlı, Şahverdi yerini ve adını kaydetmiyor. Sadece Biga ile Çardak arasında diyor. Rumeli'ye geçmek üzere Çardak iskelesine giderken civarında konakladıkları bir Bektaşi tekkesinde kendisine nazar eden babanın manevi nüfuzu altında kalmış ve hemen soyunup Bektaşi zeynine girmiş ve o tekkedeki o pirin köçeği olup kalmıştı. 1603 senesi Nisan'ın ortalarıydı. Deli Hasanlılar Çardak iskelesine geldiler. Küçük kasaba mahşer yerine döndü. Deniz kenarında bin haneli, evlerin hepsi bağlı bahçeli, şirin bir kasabaydı. Gelibolu'nun tam karşısındaydı. Burada boğaz 2 mil genişliğinde olup, Çardak'tan bakılınca Gelibolu'nun evleri yegan yegan seçilirdi. Suçları yeni affedilmiş olduğu için Çardak'ta herhangi bir tecavüz vakası olmadı. Kaptan Paşa tarafından Gelibolu'ya gönderilmiş olan bir emirde Bosna Beylerbeyi Hasan Paşa ile Güzide askerinin bey kadırgalarıyla Çardak'tan alınıp Gelibolu'ya geçirilmesi bildiriliyordu. Fakat Gelibolulular ihtiyatlı davranmış, bu yeni Bosna Paşası'nın Güzide askerini görmek üzere Çardak'a birkaç kişi göndermişlerdi. Bunlar Gelibolu'ya dönüp de Hasan Paşa'nın askerini tarif edince Gelibolu halkı dehşet içinde kalmıştı. Gelibolu o devrin mülki taksimatında Kaptan Paşa'nın eyalet merkeziydi. Yani Kaptan Paşalar aynı zamanda Gelibolu valisiydiler. Bütün Ege Denizi adaları da bu eyalete bağlıydı. Gelibolu'da büyük bir tersane vardı. Tersaneliler de her zaman her yerde olduğu gibi vurucu kırıcı dilaverlerdi. O asrın adamı Evliya Çelebi Gelibolu halkı için bir fırkası gemicidir, bir zümresi rençber, bir zümresi tüccar, bir fırkası zanaat ehli, bir kısmı da fisebilillah'tır diyor. Kasabanın ileri gelenleri ve Evliya Çelebi'nin tabiriyle mücahidi fisebilillah olan eli silah tutar gençleri ve tersaneliler toplandılar. Evvela cenk edelim, bu eşkıyayı Rumeli'ye geçirmeyelim dediler. Sonra padişah fermanına muhalefet etmiş oluruz denildi. Ve nihayet gemilerle ve kayıklarla varıp alalım, Kilitbahir Kalesi'nin sahiline çıkaralım. Deli Hasan Paşa eşkıyasını alsın, oradan nereye giderse gitsin. Ama Gelibolu'ya uğratmayalım kararını verdiler. Bu konuşmada ortaya müthiş bir teklif atılmıştı. Şu kadar dilaverle varalım, Kilitbahir'i tutalım. Eşkıyayı kayıklarla bölük bölük Çardak'tan alıp getirdikçe bunların vücudunu yeryüzünden kaldıralım denilmişti. Olmayacak değildi. Kilitbahir'e geçenlerin akıbetinden Çardak'ta sıra bekleyenlerin haber almasına imkan yoktu. Fakat teklif pek haklı olarak reddedildi. O zaman Şaki ve Celali biz oluruz, bunlar padişah amanıyla gelmişlerdir denildi. Gelibolu yerine Kilitbahir'e geçileceği söylendiği zaman Deli Hasan Paşa kızdı, bağırdı, köpürdü. Akıntıyı yıldırıp geçemeyiz dediler. Paşanın bu mazereti aklı pek yatmadı ama gazabı geçmiş göründü. Bütün askerini Rumeli'ye geçirdikten sonra Gelibolu üzerine yürüyüp bu kasabayı yağma etmeye karar verdi. Dört bey kadırgasıyla diğer gemi ve kayıkların kilit bahire doldukça tek tek değil, hep birden hareket etmesini emretti. Ömründe deniz görmemiş dağlıların ve atların gemilere bindirilmesi çok zor olmuştu. Hele saçlı kürtlerin ayak diremesi, itile kakıla zorla sürüklenmesi, ütmüş hayvanların türlü zorlukla çekilmesi, gökyüzünü tutan gulgule ile çardak iskelesine bir daha görülmesi imkansız bir gün yaşatmıştı. Bir kadırga Deli Hasan'ın gözüne çarptı. Asker yüklemek üzere iskeleye bir türlü yanaşamıyordu. İskele önünde volta vurup duruyordu. Paşa yine gazaba geldi. "Bu kadırga kimindir?" diye sordular. "Boğuk Hasanoğlu'nun kadırgasıdır," dediler. Bu bey de Hasan Paşa'nın askerlerinden ürkmüş, cesaret edip de iskeleye bir türlü yanaşamıyordu. Adamlarından biri "kaçalım gidelim," dedi. "Şimdilik şer ihtimalleri yoktur. Bir şey olursa kaçar gideriz," cevabını verdi. Halbuki kaza eceli zavallı beyin başının üstünde dolaşıyordu. Deli Hasan Paşa ileri gelen ümerasıyla bindiği kadırgayı Boğuk Hasanoğlu'nun gemisine yanaştırdı ve atılan bir merdivenle o gemiye geçti. Boğuk Hasanoğlu paşayı karşılamaya koştu. Elini öpecek olunca paşa kol çağıyla ağzına vurdu. Bir dirsekle göğsüne vurarak beyi yere yıktı. "Atın melunu deryaya," diye bağırdı. Boğuk Hasanoğlu'nu gemisinin kıçından denize attılar. Adamcağız dalıp çıkıp iskeleye doğru yüzmeye çalıştı. Deli Hasan iskeledeki ve yanındaki sekbanlara emretti. Beyi deniz içindeyken kurşunla vurup öldürdüler. Cesedi sulara gömülüp kayboldu. Deli Hasan 25 bin celali ile Kilit Bahir'de Rumeli yakasına geçer geçmez Gelibolu üzerine yürüdü. Kendisinin Gelibolu'ya kabul edilmemek suretiyle yapılan hakaretin intikamını alacaktı. Şehri yağma edecek ve halkını kılıçtan geçirecekti. Yolunun önüne üç baş köyü ve bu köyden Mehmet Dâi Efendi'nin halveti tekkesi çıktı. Bu Hazret'e Dâi diyenler de vardır. Kalp gözü uyanık olarak bu köyde doğmuş, fazilet yolunu kendi kendine bulmuş, sonra İstanbul'a giderek asrın büyük mutazaffıfı Üsküdarlı Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'ye intisap etmiş, ondan cihazı fakri halvetiyi alarak köyüne dönmüştü. Kemal sahibi bir ulu mürşitti. Kendisine mensup olanlar şeyhin nazarı çekti derler. Deli Hasan Paşa şeyhin hayır duasını almak için bu tekkeye uğradı. Efendi de onu Gelibolu'ya tecavüzden vazgeçirdi. Celali ordusu Çorlu yoluna döndü. Çorlu, Lüleburgaz, Edirne, Filibe ve Sofya üzerinden Belgrad'a gidiyorlardı ve orada Serdar Lala Behmet Paşa'nın kumandasındaki orduyu Hümayun'a iltihak edeceklerdi ve sonra hep birden muhasara altında bulunan Budin'in yardımına koşulacak, Budin'e erzak ve cephane götüren Tuna donanması nehrin sağ kıyısından desteklenecekti. Yola celali usulü karma karışık düştüler. Atlılar başını alıp gitti. Yayalar ılgarla onlara yetişmeye çalıştı. Yayaların içinde sakat veya hasta olanlar da yolda döküldü kaldı. Fi sebilillah cihanda koşan Gelibolu şahbazları da bu dökülenleri aman vermeyip kılıçtan geçirdi. 2000'e yakın celali döküntüsü kestiler. Ne acı hatıralardır cehlin sineyi millete açtığı, ne derin yaralardır. Deli Hasan bu döküntü kıtalini ancak Edirne'de öğrenebildi. İntikam içinde oradan Gelibolu'ya dönemedi. Edirne'ye kadar yol üzerindeki köyler, Muratlı, Çorlu, Burgaz, Baba Eski, mala cana ırza tecavüz, türlü cevri cefa gördü. Edirne'de ise çarşılı soyuldu. Vakanüvis Efendi anlatıyor. Sayısız yağmurluk, saraçhane mamulatı vesaire levazım aldılar diyor. Yağma ederek almamışlardı. Deli Hasan Paşa, "Bizde para yok, biz padişahımızın fermanı ile gazaya gideriz. Bu aldığımız levazımın bedelini Edirne şehri ahalisine dağıtsınlar, çarşılı zarar görmesin," demişti. Edirne'li de böylece birkaç yük akçelik salgın cefası çekmişti. Filibe, Sofya vesaire kasabalarda aynı usulle soyuldu. Buna rağmen Deli Hasan'ın askerinin kılık ve kıyafeti değişmiyordu. Alınanlar ne oluyordu? Sır. Belgrad'a geldikleri zaman Serdar'ı ve orduyu orada bulamadılar. Lala Mehmet Paşa'ya birkaç konak ileride ulaştılar. Deli Hasan Paşa güzide askeriyle Serdar'a bir alay gösterdi. Görenlerden Peçevi İbrahim Efendi şöyle tasvir ediyor. Kiminin üzengisine bir deve erdilersi asılmış, kimi çıplak ata binmiş, atın arkasına hamayıl gibi iki sıra ziller asmış, kimi kendisi üryan ve başı açık, kiminin avrat saçları gibi saçı var, iki tarafından göğsüne inmiş, kiminin ayağı baldırı çıplak, ellerinde birer kargı mızrak, ucunda iki karış bez parçasından setir bezi gibi bir beyaz bayrak. Görenler şaşar kalır diyor. Celaliler orduya sanki bir maskara takımı gibi katılmıştı. Şaşıp kalma bir yana, görenlerden çoğu devlet ne hale düşmüş diye kan ağladı. Yine Peçevi'yi anlatıyor. Deli Hasan Paşa 200 hezelesi ile Serdar'ı ziyareti odağa geldi. Tüfenklerinin fitilleri yanar, hançerlerinin kabzaları sineyi pürkinelerine aşmış ağızlarını kapar. Paşanın baldırı çıplak yalın ayaklı dağ bıçkını iç olanları vardı ki bir ibret. Neuzu billah, otağın içine aldılar, askerinin bir kısmı da otağı dışından sardı. Lala Paşa bu eşkıya nümayişi rezaleti karşısında ne diyeceğini şaşırdı. Belli başlılarından 140'ına hilatlar giydirildi. Bir o kadarına da çuha esvaplar verildi. Deli Hasan 400 adamının da ulufeye bağlanmasını istedi. Serdar onu da yarın görelim bakalım diye başından savdı. Fakat Celali Paşa ertesi gün dilediğini koparmaya muvaffak oldu. O 400 adamına da yevmiye 9 akçe ile kapı kulu sipahiliği verildi. Fakat Hasan Paşa her gün bir şey çıkardı. Orduda bir gün itaat üzere durursa 5 gün tuğyan ederdi. Herhangi bir isteği yapılmadığı zaman bağırır, köpürür, otağını yıkıp kaldırır. Ben vilayetime giderim derdi. Bir günde vezirlik tuğlarını ateşe atıp yakmıştı. Rezaletleriyle koca orduya bir bezginlik verdi. Orduya iltihak etmek üzere yola çıkmış olan Kırım Hanı Drava Köprüsü'ne geldiğinde bu kepazelikleri tafsilatıyla dinledi ve ben Celalilerle yan yana sefere gitmem diye geri döndü. Han Hazretlerinin soytarılarından biri, "As Sultanım," demiş, "neden gocundun? Sen Kırım Hanıysan o dahi dağ padişahıdır." Adamcağızı Gazi Giray Han'ın kahredici gazabından güç kurtarmışlar. Deli Hasan Paşa daha Belgrad'dayken Bosna eyaletini kendi adına zapt etmek üzere Kürt Ağa adında kahyasını Bosna şehrine, diğer bir mütesellimini de Benaluka'ya göndermişti. Benalukalılar Celali'nin mütesellimini kasabaya sokmadılar. Hemen kovup geri çevirdiler. Kürt Ağa'ya gelince akıbeti feci oldu. Sapık zevkli, ahlaksız bir adamdı. Üstelik gayet zalimdi. Adını taşıdığı hayvanın tıynetine uygun bir canavardı. Şeklen de iri yarı, ayı misali, gömgök kıl içinde bir şakiydi. Tabakhane amelesinden yalın ayaklı, sahtiyan kokulu, yapuk kaküllü, tızmantırıl, şabbı emret bir oğlana gönül verdi. Fakat baldırı çıplak mahbubundan umduğu iltifatı göremeyince kızdı. Delikanlıyı çalıştığı tabakhaneden Alemaünne sarayına kaldırarak zincire vurdurttu. Hadise şehre yayılır yayılmaz bütün Bosnalı ayaklandı ve şehirde Kürt Ağa'ya karşı bir ihtilal başladı. Kahya ile gelen Celalilerin hepsini öldürdüler. Paşa sarayına hücum ederek zincire vurulmuş tabakhane civanını kurtardılar. Sarayı da ateşe verdiler. Tebdili kıyafetle kaçmak isteyen Kürt Ağa'yı da İstoni Halil adında bir genç softa hançerleyip öldürdü. Laşesini de harıl harıl yanmakta olan Paşa sarayının içine attılar.